Ayrım 3.
Longfellow 10 yıl önce kendini şiire adamak için emekliye ayrılmadan önce üniversitenin en ünlü profesörüydü. Oliver Wendell Holmes, James Russell Lowell ve George Washington Green Harvard mezunlarıydılar. Ayrıca Holmes'la Lowell ünlü profesörlerdiler. Holmes tıp fakültesinde Parkman Anatomi Kürsüsü başkanıydı. Lowell ise Çağdaş Diller ve Edebiyat Bölümü başkanıydı. Bir ara Longfellow'un da bulunduğu makamdı bu. Bu kitap, Boston'un kalbinden ve Harvard'ın ruhundan fışkıran bir başyapıt gibi görülecek Osgood. Augustus Manning bile bunun farkında. Tıp profesörü ve şair doktor Oliver Wendell Holmes, Boston mağazasından önünden geçip yayıncısının ofisine doğru yürürken sanki kovalanıyormuş gibi koşar adım ilerliyordu. Ama iki kez imza vermek için durdu. Doktor Holmes'un yanından geçseniz veya imza istemek için ona yaklaşsanız ne kadar kararlı bir edası olduğunu fark ederdiniz. Hareli ipek yeleğinin cebinde duran katlanmış bir kağıt, o kısa boylu doktorun korkuyla yayıncısının ofisine koşturmasına yol açmıştı. Yolda hayranlarıyla karşılaşınca onlara en çok hangi eserlerini sevdiklerini soruyordu. "Ha, o mu? Başkan Lincoln o şiirimi ezbere biliyormuş. Cidden, bana kendi söyledi." Holmes çenesinin gevşekliği yüzünden çocuksu yüzündeki küçük ağzını kapalı tutmakta zorlanır gibiydi. Hayranlarının zorlaması dışında sadece bir kez durdu. Dutton kitap evine uğrayıp yeni çıkan kitaplara baktı. Yeni ve muhtemelen genç New Yorklu edebiyatçılardan 3 roman ve 4 şiir kitabı yayınladığını dikkati çekti. Gazetelerdeki ve edebiyat dergilerindeki reklamlarda her hafta asrın en ilginç kitabının yayınlandığı söyleniyordu. Orijinallik öyle sıradan bir hal almıştı ki, oysa savaştan daha birkaç yıl öncesinde dünyadaki tek kitap Holmes'un kahvaltı sofrası otokratıydı sanki. Holmes o deneme kitabıyla edebiyata kişisel gözleme dayalı yepyeni bir yaklaşım getirmişti. Tickner ve Fields'in girişindeki geniş sergi salonuna daldı. İkinci tapınağa girince görkemli geçmişi hatırlayan Yahudiler gibi Dr. Holmes da bu temiz ve cilalı yere girince Washington ve School sokaklarının köşesindeki köhne binayı hatırladı. Yayın eviyle yazarları yıllarca oraya sıkışmak zorunda kalmıştı. Fields'in yazarları yayın evinin Tremont'la Hamilton sokaklarının köşesindeki yeni binasına köşe başı ya da yeni köşe başı demeye başlamışlardı. Alışkanlıktan olduğu kadar nostaljiden de kaynaklanıyordu bu. İyi akşamlar Dr. Holmes. Bay Fields'e görüşmeye mi geldiniz? Giriş masasındaki mavi boneli güzel kız, yani Cecilia Emory, Dr. Holmes'u yoğun bir parfüm kokusu ve sıcak bir gülümsemeyle karşıladı. Fields köşe başını bir ay önce açtığında pek çok kadın sekreteri işe almıştı. Erkeklerle kadınların aynı binada çalışmasının doğru olmadığını söyleyenlere kulaklarını tıkayarak. Aslında bu fikir, Fields'in dik kafalı ve güzel, ki genellikle birlikte görülen niteliklerdir, karısı Annie'den çıkmıştı. Evet güzelim, yukarıda mı? Hey, ulu kahvaltı sofrası aristokratı ayağımıza kadar mı gelmiş? Katiplerden biri olan ve eldivenlerini giyerken Cecilia Emory ile uzun uzun vedalaşan Samuel Tickner söylemişti bunu. Tickner bir katibe göre epey zengindi. Backcoy'un en iyi semtlerinden birinde evine gittiğinde onu karısıyla hizmetçileri karşılayacaktı. Holmes adamla el sıkıştı. Bu yeni köşe başı çok güzel ama biraz küçük değil mi Bay Tickner? Güldü. Bay Fields nasıl burada kaybolmuyor hayret. Kaybolmuyor mu diye mırıldandı Samuel Tickner ciddi bir sesle. Sonra bir ses çıkardı ama kıkırdıyor muydu, homurdanıyor muydu belli değildi. J.R. Osgood koşarak gelip Holmes'u yukarı çıkarırken ona aldırmayın Dr. Holmes dedi. Tremen sokağına çıkan adamın köşedeki fıstıkçıya dilenciye para verir gibi bir bozukluk fırlatmasına bakarak. Genç Tickner yayın evinin babasının sağlığındaki gibi yönetilmesini istiyor. Bunu da hiç gizlemiyor. Dr. Holmes'un dedikodu yapacak vakti yoktu. En azından bugün. Osgood, Fields'in toplantıda olduğunu söyleyince, Holmes yayın evinin yazarlarına ayrılmış konforlu bir yer olan yazarlar odasında bekledi. Holmes normalde duvarlardaki edebiyatçılara ait yazı ve imzaları incelerdi. Aralarında onun yazdıkları da vardı. Ama bugün cebinden ürkekçe çıkardığı çeke bakmayı yeğledi. Çekin üstüne çiziktirilmiş rakam öyle düşüktü ki mürekkep lekeleri onun şairlik hayatının simgesiydi sanki. Son yılları çok kötü geçmişti. Eski başarılarını tekrarlayamamıştı. Sessizce oturup baş ve işaret parmaklarıyla çeki ovuşturdu. Alaaddin'in lambasını ovarcasına. Filz'in gönlünü çeldiği, ikna ettiği, yönlendirdiği yeni ve korkusuz yazarları hayal etmeye başladı. Yazarlar odasından iki kez çıktı. İkisinde de Filz'in ofisinin kapısı kapalıydı. İkinci seferde içeriden şair ve editör James Russell Lowell'ın sesinin geldiğini duydu. Lowell her zamanki gibi hararetle konuşuyordu. Dr. Holmes kapıyı çalmak veya dönüp gitmek yerine konuşulanları anlamaya çalıştı çünkü kendisinden bahsettiklerine emindi. Holmes görme yeteneğini kulaklarına aktarmak istercesine gözlerini kıstı. Tam ilginç bir şeyler duyar gibi olurken biri kendisine çarpıp yere düşürdü. Karşısında dikilen delikanlı ahmakça ve telaşla el kol hareketleri yapıyor, özür dilemeye çalışıyordu. ''Benim suçum evladım'' dedi şair gülerek. ''Ben Doktor Holmes.'' ''Ben de Teal efendim'' dedi delikanlı titreyerek. Bir dükkan yamağına benziyordu. Benzi atmıştı, dönüp kaçtı. ''Bakıyorum Daniel Teal'le tanışmışsınız'' dedi başkatip Osgood koridordan çıkıp gelerek. ''Sakar ama çalışkandır.'' Gülüştüler. Zavallı çocuk yayın evinde daha yeni çalışmaya başlamışken Oliver Wendell Holmes'la çarpışmıştı. Şairin özgüveni yerine gelmişti. ''Bay Fields'in durumunu bakayım mı?'' diye sordu Osgood. O sırada ofisin kapısı açıldı. Eşikte James Russell Lowell belirdi. Bakımsız ama heybetli görünüyordu. Gri ve sert gözleri, insanın dikkatini beyaz saçlarından ve şimdi iki parmağıyla oynamakta olduğu sakalından alıyordu. Fields'in ofisinde yalnızdı. Elinde bugünün gazetesi vardı. Holmes kaygılarını paylaşmaya kalksa Lowell'ın ne diyeceğini hayal etti. ''Böyle basit şeylere kafa yormanın sırası mı şimdi Holmes? Kendimizi Longfellow'a, Dante'ye vermeliyiz. Gelsene Wendell.'' Lowell ona bir içki hazırlamaya başladı. Holmes, ''Demin sanki içeriden sesler duydum Lowell.'' dedi. ''Yoksa binayı hayaletler mi bastı?'' Coleridge'e hayaletlere inanıp inanmadığını sormuşlar. ''Hayır, çünkü çok fazla gördüm.'' demiş. Kahkahayı bastıktan sonra prosunu salladı. ''Bu gece Dante kulübünde kutlama var da şunu yüksek sesle okuyordum, kulağa nasıl geliyor?'' diye. Lowell yan masadaki gazeteyi gösterdi. Filz'in kafeye indiğini söyledi. ''Söylesene Lowell, Atlantik ödeme koşullarını mı değiştirdi? Son sayıya şiir vermemişsin. Gerçi review seni yeterince meşgul ediyordur herhalde.'' Holmes parmaklarıyla cebindeki çeke dokundu. Lowell ise onu dinlemiyordu. Holmes, baksana ne göstereceğim dedi. Fields kendini aşmış, şuna bir baksana. Suç ortağıymışlar gibi başını sallayıp onu dikkatle izledi. Gazetenin edebiyat sayfası açıktı. Üstüne Lowell'un prosunun kokusu sinmişti. Ama Lowell, sana sormak istediğim şey dedi Holmes ısrarla, gazeteyi bir kenara iterek. Son zamanlarda hani çok sağ ol Lowell'un verdiği kanyakla suyu aldı. Fields sırıtarak ve gür sakalıyla oynayarak odaya girdi. Nedense o da Lowell kadar neşeli ve kaygısızdı. Holmes, ne güzel bir sürpriz. Bugün gelmeni beklemiyordum. Tam tıp fakültesine haber gönderip Bay Clark'la görüşmeni söyleyecektim. Atlantik'in son sayısının bazı çekleri yanlış kesilmiş. Şiirin için 100 yerine 75 dolar almış olabilirsin. Savaş yüzünden enflasyon yükseldiğinden ünlü şairler şiir başına 100 dolar alırdı. Sadece Longfellow 150 dolar alıyordu. Daha ünsüzlerse 25 ila 50 dolar arasında ücret almaktaydı. Sahi mi diye sordu Holmes sevinçle. Sonra kendini böyle ele verdiği için utandı. Fazla para göz çıkarmaz. ''Şu yeni katiplerden neler çektiğimi bir ben bilirim.'' dedi Fields başını sallayarak. ''Dev bir geminin dümenindeyim dostlar. Bir dakika gözümü ayırsam kayalara bindireceğiz.'' Holmes memnun halde oturup nihayet elindeki New York Tribune'a göz attı. Şaşkın bir halde sessizce deri koltuğa gömüldü. James Russell Lowell, Cambridge'den köşe başına The North American Review'daki uzun süredir ertelediği işlerini bitirmeye gelmişti. Lowell eserlerinin çoğunu Fields'ın en büyük iki dergisinden biri olan The North American Review'da yayınlatırdı. Yazdıklarını bir yardımcı editörler ekibine teslim eder, onların işi bitince de son okumaları yapardı. Fields, Lowell'un reklamın önemini herkesten, Longfellow'dan bile çok iyi bildiğinin farkındaydı. ''Harika, sen de sahiden Yahudi kanı var Fields'' dedi Lowell gazeteyi Holmes'un elinden kaparak. Lowell kendisi de dahil olmak üzere herkesin Yahudi kanı taşıdığına inanırdı. ''Kitapçılar buna bayılacak'' dedi Fields. ''Sırf Boston'dan gelecek paralar bile bizi ihya edecek.'' ''Sevgili dostum'' diye güldü Lowell. Gazeteye sanki gizli bir hazinenin anahtarıymış gibi hafif hafif vurarak. ''Dante'nin yayıncısı sen olsaydın eminim Floransa'ya geri çağrılır ve şenliklerle karşılanırdın.'' Oliver Wendell Holmes kahkahayı bastı. Ama Dante'nin yayıncısı Fields olsaydı onu zaten hiç sürgün etmezlerdi derken sesi biraz buruktu. Doktor Holmes, Longfellow'un evine gitmeden önce muhasebeci Bay Clark'la görüşeceğini söyleyerek ayrılınca, Fields, Lowell'ın kaygılı olduğunu fark etti. Zaten o şair moralinin bozuk olduğunu hiç gizlemezdi. Holmes, biraz ilgisiz değil mi sence diye sordu Lowell sert bir sesle. Sanki ölüm ilanı okuyor. Fields'in tanıtım yazıları hakkındaki hassasiyetini bilirdi. Kendisininki ne? Ama Fields sadece güldü. Aklı romanında o kadar. Eleştirmenlerin ona bu kez adil davranıp davranmayacağını merak ediyor. Zaten kafası hep meşguldür onun, bilirsin. Sorun da bu ya. Harvard bize daha fazla baskı yapmaya kalkarsa... Lowell ayağa kalktı. Kimsenin bu yola baş koyduğumuzdan şüphe duymasını istemiyorum Fields. Wendell kulübümüzü biraz hafife alıyor olmasın? Lowell ile Holmes birbirleriyle tartışmayı severlerdi. Fields ara bulucu olmaya çalışırdı. Genellikle ilgi odağı olmak için dalaşırlardı. Mesela geçenlerde düzenlenen bir yemekte Bayan Fields Lowell'ın Harriet Beecher Stowe'a Tom Jones'un tüm zamanların en iyi romanı olduğunu söylediğini işitmişti. Holmes ise Stowe'un ilahiyat profesörü kocasına dünyadaki tüm küfürlerin kaynağının din olduğunu söylemişti. Fields'ın tek kaygısı en iyi şairlerinden ikisinin arasının açılması değildi. Lowell'ın Holmes'a dair kaygılarını ısrarla kanıtlamaya uğraşmasından endişeleniyordu. Fields ne bunu istiyordu ne de Holmes'un ürküp kaçmasını. Fields Holmes'a çalışmaktan gurur duyuyordu. O kısa boylu doktorla çektirdiği bir fotoğrafı çerçeveletip duvarına asmıştı. Lowell'ın geniş omzuna elini koyup ''Onsuz Dante kulübümüz ruhunu yitirir Lowell'' dedi iştenlikle. ''Doğru, biraz dalgın bir adam ama sonuçta bir dahi.'' Doktor Johnson onu görse işte tam bir kulüpçü derdi. Hem zaten bizi hiç hayal kırıklığına uğratmadı değil mi Longfellow'u da? Harvard şirketinin hazinedarı Doktor Augustus Manning o akşam mesai bitiminde üniversitede kaldı. Masasında otururken sık sık lambasının donuk ışığını yansıtan pencereden dışarıya, kararan göğe bakarak her gün üniversiteyi tehdit eden yeni tehlikelerin baş göstermesi üstüne düşündü. Daha o günün ikindisinde 10 dakikalık teftiş gezisinde kuralları çiğneyen birkaç öğrencinin ismini almıştı. 3 tanesi Grace salonunun yanında konuşuyordu. Yaklaştığını fark ettiklerinde artık çok geçti. Doktor Manning kuru yaprakların üstünden bile sessizce hayalet gibi geçebilirdi. Öğrenciler toplanmak yani avluda 2 ya da daha fazla kişilik gruplar halinde konuşmak suçundan ihtar alacaktı. O sabah da okulun kilisesindeki altı duasında Manning asistan Bradley'e İncil'in içine başka bir kitap koymuş gizlice okuyan bir öğrenciyi göstermişti. O ikinci sınıf öğrencisi dua sırasında kitap okumak hem de ahlaksız bir Fransız felsefecinin kitabını suçunu işlediği için gizlice azarlanacaktı. Disiplin kurulunun bir sonraki toplantısında ona verilecek ceza saptanacaktı. Hem para cezası alacak hem de notları düşürülecekti. Manning, Dante sorununu nasıl halledeceğini düşünmeye başladı. Klasik döneme ve dillerine körü körüne bağlı olan Manning'in bir keresinde tam bir yıl boyunca sadece Latince konuştuğu söylenirdi. Bazıları buna inanmıyor, karısının Latince bilmediğini söylüyordu. bazıları ise bunun öyküyü destekleyen bir şey olduğunu söylemekteydi. Harvardlıların deyimiyle yaşayan diller ucuz ve kalitesiz taklitlerden başka bir şey değildi. Özellikle İtalyanca, İspanyolca ve Almanca yozlaşmış Avrupa'nın açgözlülüğünü ve ahlaksızlığını yansıtıyorlardı. Dr. Manning, yabancı sihirlerin edebiyat kisvesi altında yayılmasını istemiyordu. Manning, antreden tuhaf tıkırtılar geldiğini duydu. Bu saatte ses gelmesi tuhaftı çünkü sekreteri evine gitmişti. Manning kapıya gidip kolunu çevirdi ama kapı açılmıyordu. Başını kaldırınca kapının üst kenarında bir çivi ucunun çıktığını gördü. Birkaç santim sağında bir tane daha vardı. Kapıya var gücüyle asıldı, kolları sızlayana dek. Sonunda kapı çatırdayarak aralandı. Diğer tarafta bir taburenin üstünde duran bir öğrenci, elinde bir tahta parçası ve vidalarla Manning'in kapısını gülerek çivilemeye çalışıyordu. Öğrencinin arkadaşı Manning'i görünce kaçtı. Manning taburedeki çocuğu yakaladı. "Asistan, asistan! Sadece bir şakaydı, bırakın beni!" 16 yaşındaki çocuk birden 5 yaş küçülmüştü sanki. Manning'in boncuk gözlerini görünce paniklemişti. Manning'e birkaç yumruk vurduktan sonra adamın elini ısırarak kurtuldu ama bir asistan gelip çocuğu yakasından kavradı. Manning ağır adımlarla ve soğuk bakışlarla çocuğa yaklaştı. Çocuğa öyle uzun baktı ki, baktıkça küçülüyor, cılızlaşıyordu sanki. Asistan bile rahatsız olup şimdi ne yapacağını sordu. Manning eline baktı, kemiklerinin arasındaki iki diş izinde kan vardı. Manning'in boğuk sesi ağzından değil sakalından çıktı sanki. Asistan Pierce, bu çocuktan suç ortaklarının isimlerini öğren. İçkiyi nereden bulduğunu da öğren. Sonra da polise teslim et. Pierce duraksadı. Polise mi? Öğrenci itiraz etti. Okul meselesine polis karıştırılmaz. Hemen asistan Pierce. Augustus Manning odasına girip kapısını kilitledi. Öfkeden nefes nefeseydi. Masasına oturup vakarla dikildi. New York Tribune'u tekrar eline aldı. Acilen ilgilenmesi gereken meseleler vardı. Boston Edebiyatı sayfasındaki J.T. Fields'ın tanıtım yazısını okurken ve elindeki diş izleri sızlarken hazinedarın aklından aşağı yukarı şunlar geçti. Fields yeni kalesinde kendini yenilmez sanıyor. Lowell gibi o da küstahlaşmış. Longfellow ulaşılmaz. Bay Green ise bunağın teki. Ama Dr. Holmes o otokrat ilkeleri yüzünden değil korktuğu için tartışıyor. Yıllar önce Profesör Webster'in başına gelenleri izlerken yüzünde beliren ifade dehşete düşmüştü. Ama adamın cinayetten hüküm giymesinden ya da asılmasından değil. Bir ömür boyu çalışarak kazandığı saygınlığını ve Harvard'daki kariyerini yitirdiği için. Evet, Holmes en büyük müttefikimiz Dr. Holmes olacak. 2. Şefin emriyle polis bütün gece boyunca Boston'un her yerinde şüpheli şahıslar topladı. Merkez karakolda yakaladıkları şüphelileri kaydettirmeye getiren polisler arasında gizli bir rekabet başlamıştı. Her biri kendi yakaladığı adamların diğerlerinden daha suçlu olmasını istiyordu. Mezarlıkla alt kattaki nezaret hücreleri, giriş katı arasında mekik dokuyan sivil kıyafetli dedektifler birbirleriyle gizlice fısıldaşıyorlardı. Bir Avrupa modelinden esinlenen bu dedektiflik bürosunun Boston'da kurulmasının amacı suçluların yerleri hakkında bilgi toplanmasıydı. Bu yüzden seçilen dedektiflerin çoğu eski suçlulardı. Ama gelişmiş soruşturma yöntemlerinden habersiz olduklarından suçluların yakalanmasına katkıda bulunup maaşlarını hak etmek için eski yöntemlere başvuruyorlardı. Eski sevdikleri yöntemler tehdit, şantaj ve yalandı. Şef Kurtz yeni cinayet kurbanının katilinin John Smith adlı biri olduğuna basını ve dedektifleri inandırmak için elinden geleni yapmıştı. Dedektiflerin yastaki zengin Hillilerden para koparmaya çalışmasını hiç istemiyordu. Yakalanan şüpheli şahıslardan bazıları müstehcen şarkılar söylüyor ya da elleriyle yüzlerini gizliyorlardı. Bazıları ise onları buraya getiren görevlilere küfür ve tehditler savuruyordu. Birkaçı odanın bir duvarının dibindeki sıraya tünemişti. Burada her çeşit suçlu vardı. Sosyete dolandırıcıları, cam kırıcılar, yan kesiciler, yoldan geçenleri arı sokaklara çekip suç ortaklarına soyduran güzel kızlar. Kamu balkonunda diz çökmüş İrlandalı çocuklar ellerindeki yağlı kağıt poşetlerden çıkardıkları sıcak fıstıkları parmaklarının arasından aşağı fırlatıyordu. Bazen çürük yumurta attıkları da oluyordu. Cinayet işlediğinden bahseden biri var mı buralarda? Beni dinliyor musun? Bu altın zincirli saati nereden buldun çocuk? Ya bu ipek mendili? Bu sopayla ne yapmayı planlıyorsun? Hiçbirini öldürdün mü ahbap? Nasıl bir şey olduğunu görmek için? Pancar suratlı memurlar bu soruları haykırıyordu. Sonra Şef Körs, Healy'nin ölümünün ayrıntılarını vermeye başladı. Kurbanın kimliğini ağzından kaçırmadan ama kısa bir süre sonra sözü yarıda kesildi. ''Hey şef!'' İri yarı bir zenci öksürmeye başladı. Gözlerini odanın bir köşesine dikmişti. ''Bu yeni zenci köpek ne iş? Üniforması nerede? Zenci dedektifler çalıştırmaya başlamıyorsun herhalde. Yoksa ben de başvurabilir miyim?''